Ayrım 35, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 449. Ankara, 15 Eylül 1991. Bangkok'ta bir, Singapur'da 2 saat durarak 23 saatlik uçak yolculuğundan yorgun, argın ve uykusuz gelmiştim İstanbul'a Avustralya'dan. Türkiye ile Avustralya arasında 7 saat ayrımı var. Salt zaman ayrımı değil, mevsim ayrımı da. Oradayken kış sezonu ilk yaza girmişti. İstanbul'da yaz sonu güze girmiş. Çok sarsılmıştım, bitkindim. Uçak saat 5.30'da indi İstanbul Havaalanı'na. Eve geldim. Hemen uyumak niyetindeyim ki telefon. Türk Yunan Dostluk Derneği için Nurten telefon ediyor. Daha sonra ben Panayot'a telefon ettim. 29 Ağustos 1991 Perşembeydi. Aman dedi, iyi ki telefon ettin. Politakis geldi Yunanistan'dan. Bugün Milliyet Gazetesi'nde bir toplantı var. Özellikle senin bulunmanı rica ediyor. Ah Panayot, ölü gibiyim. Hemen yatıp uyumalıyım. Üzgünüm, gelemeyeceğim. Ne toplantısı bu? Batı Trakya'da Türkler için atanın müftü var ya. Benim haberim yok Panayot. Daha gazeteleri okumadım. Politakis bunun için geldi. Türkiye'deki Batı Trakyalı Türkler Derneği 2 gündür Patrikhane kapısında gösteri yapıyor. Dernek Başkanı Salihoğlu da gelecek toplantıya. Olay önemli, bulunmam gerekiyor. Peki, geleyim dedim. Panayot eve uğrayıp beni de alacak, birlikte gideceğiz. Taksiyle gittik, toplantı oldu, tatsız. Gerekeni söyledim, her neyse. Akşam için Turgut Kazan çatıda yemeğe çağırdı oradakileri. Yarım ağızla da beni çağırdı. Bütün ağızla da çağırsa gitmeyecektim zaten. Çok yorgun ve uykusuzdum bir. İkincisi de Salihoğlu'yla ve biraz da Turgut Kazan'la öyle aykırı düşmüştüm ki toplantıdaki konuşmalarımızda. Bu denli aykırı görüşmeden sonra birlikte yemekte bulunmak daha da tatsız olacaktı. Hemen eve geldim, yıkandım, yattım. 2 gecelik uykusuzdum. Tam dalmıştım, telefon. Kimsem telefon ediyor. Bodrum'da bir köydeymiş. Öyle keyifli, ağız dolusu gülüyor. Sevindim onun keyfine. Uyku sersemi ne konuştuğumu pek bilmiyorum ama mutlu olmuştum. Sabahleyin ona evinden telefon etmiştim. Yanıt yoktu, demek Bodrum'daymış. Yeniden uyudum, belki yarım saat. Telefon. Bu kez 3 gül. Pek pek sevindim. Neler söylediğimi şimdi anımsamıyorum ama şunu bunu karıştırdığımı çok iyi biliyorum. Bu öğle öncesi milliyete gittiğimi, odasında onu aradığımı söylemiştim. Avustralya'dan gelir gelmez mi diye sordu. Şaşırdım. Gerçekten gelir gelmez mi? Yok, ben dün geldim dedim. Dünü bugünü karıştırmışım. Oysa o sabah gelmiştim. Hiçbir nedensiz, gerekçesiz aradığı için sevinmiştim. Sanat dergisindeki şiirimi çok sevdiğini söyledi. Şiirler üzerine konuştuk biraz. Anımsıyorum bunu. 2000'e doğrudaki Nazım Vakfı yazısı için çok üzüldüğünü söyledi. Okumamıştım. Öperimlerle uyudum. Bunlar 29 Ağustos günü oldu. 30 Ağustos günü Kelebek Öyküsü'nü makinede yazdım. 31 Ağustos Cumartesi vakıfa gittim. 7 Eylül'de İzmir'den Teşvikiye'ye, oradan vakıfa geldiğimde 3 gülün beni telefonla aradığını, kendisini aramamı istediğini söylediler. Eskiden olsaydı hemen telefon ederdim 3 güle. Telefon etmedim. Niçin? Birçok nedeni var. Ama en önemlisi beni bir iş nedeniyle aramış olma olasılığı. Bu büyük olasılık. 29 Ağustos Perşembe günü olduğu gibi beni salt benim için aramış olduğunu bilsem koşardım telefona, uçardım yanına. Beni benim için telefonla aramış olduğu için o gün ne mutlu olmuştum. Bu bir öykü olur, adı da belli. Beni benim için ara. Bunca yıllık deneyimlerim gösteriyor ki o beni hep böyle telefonla arayışlarında, hele beni arasın gelmişse, kesin beni bir iş için aramıştır. Ne o iş için arasa? Bunu böyle olduğunu öğrenince belli etmeye çalışıyorum ama çok canım sıkılıyor. Belli etmemeye mi çalışıyorum? Sözde. Söyledim de bunu kendisine. Bir iş için telefon etmiş olması büyük olasılığı yüzünden telefonla aramadım. Postadan Dünya Sineması'nda Abdi İpekçi filmine çağrılık geldi. 10 Eylül 91 Salı saat 21'de Dünya Sineması'nda. Nasıl olsa bu filme gelir diye düşündüm. Orada görüşürüz. Onu filmde görme olasılığı olmasa bu filmi görmek için zamanım yoktu, göremezdim. Ayrıca 10 Eylül günü Ankara'ya gideceğime, Ankara'daki arkadaşlarıma söz vermiştim ve kimsemime de. Çünkü ertesi gün saat 10.30'da 11'ler AŞ'nin genel kurul toplantısı vardı. Kimler? Varlık Özmenek, Fatih Gümüş, ben, Mehmet Özçuca, Özcan Keskeç, Rıfat Aras o gün. Biraz daha ucuz oluyor diye 10 Eylül gecesi yataklıyla Ankara'ya gitmeyi düşünüyordum. Film 21'de başlayacağına göre yataklıya yetişemeyecektim. 11 Eylül sabah 8'de uçakla gideceğim Ankara'ya. Salt 3 günü göreyim diye yorgunluğu, uykusuzluğu göze almıştım. Saat 18 Çatalca otobüsüne yetişebilmek için dere boyuna geldiğimde 3 günün yeniden telefon ettiğini söylediler. Ruşen Bey filme gideceğimi söylemiş. İşte öykü. Beni bunca ivedi ve üst üste niçin aramış olabilir? Öykü sürüyor, artık kuruyorum. Dergideki şiirimi beğenmişti. Telefon ettiği gün Avustralya'dan kartımı ya da şiirimi almıştı. İkinci şiirimi de postalamıştım. Bu şiirimi de çok beğendiğini söyleyecektir. Beni sevinçten çıldırtacaktır. Ya da hiçbir şey. Salt benim için beni aramıştır. Mutluluktan yüreğim durabilir. Ya da ah, dergi için bir şey isteyecektir. Örneğin gazetenin bir bahaneyle geri çevirdiği yazıyı dergide ek yapmak. Ya da, ya da, ya da. Evet, ya da diyecektik ki bana. Bu gece baş başa bir yerde yemek yiyelim. Neresi, yeri o bilir. Bana sorarsa ben o havuzlu restoranı söylerdim. Gideriz oraya, otururuz, içkilerimizi, yemeklerimizi ısmarlarız. Bana söyleyeceği nedir diye ben meraktan çatlayacağım. Belli ki onda da bir huzursuzluk var. Söyleyeceği o şey her neyse onu nasıl, hangi biçimde ve biçemde söyleyeceğini kurup duruyordur. Bardaklarımızı tokuşturur, içkilerimizden ilk yudumları alırız. Bana söyleyeceği neydi diye ona soramam. Belki de istediği eskilerde yaptığımız gibi böyle baş başa bir yemek yememizdi. Evet, eskilerde olduğu gibi. Gözlerimin içine bakarak söyler sonunda. Benimle evlenir misin diye soruyorum. Benimle yaşar mısın? Birlikte olur muyuz? Birden ayaklarım yerden kesilir. Rüyalarımda uçtuğum gibi uçarım. İşte o da uçuyor benimle. Yüzlerimiz birbirine karşı havadayız. Gövdelerimiz yere koşut. Elinden tutuyorum. Suda iki yaprak yüzer gibi havada yüzüyoruz. Ne diyorsun? Yanıtın ne? Yanıt vermediğimin ayırdında bile değilim. Öyle şaşırmışım ki. Yanıtın mı? Önce seni öpebilir miyim? Karşılıklı oturuyoruz. Aramızda masa var. İki elini tutup kalkıyorum. O da bana uzanıyor, öpüyorum. Bir görünmez belgeyi mühürler gibi bir öpüş bu. Oturuyorum yerime. Sonra önerin can baş üstüne. Koşulsuz kabul ediyorum. Bu bir karardır. Elbet bu kabulden sonra senin bana, benim de sana açıklamamız gereken şeyler olacağı, olması gerektiği kanısındayım. Bu açıklamalarımız kararımızı değiştirmeyecek. Masadaki elini okşayarak soruyorum. Kocandan ayrılıyor musun? Evet, ayrıldım diyor. Sonra birlikteliğimiz ya da evliliğimiz için açıklamam gerekenleri anlatıyorum. Ben bir gizli kıskancım. Kıskançlığımı dışa vurup belli etmemek için kendimi kahrederim, dünyam kararır. İnsan en değişken yaratık. Değişince söyleyelim, birbirimizi kandırmayalım. Zamanı üleşmek gibi. İşte bir öykü, bir üç gül öyküsü. Yine her zamanki gibi telesim içinde 18 otobüsüyle Aksaray'a, oradan taksiyle Teşvikiye'ye. Yıkanmaya zamanım yok, ancak tıraş olup giyindim, taksiyle Taksim'e. Yürüyerek dünya sinemasına, girişteki kalabalık içinde o. Birisiyle öpüşüyor. Düşünüyorum, bir günde kaç kişiyle kaç kez öpüşüyor? Öpüştük. Nurdan'la birlikte olduğunu söyledi. Onlarla oturmak ister miymişim? Saçmalıyor. Oturduk. Nurdan, o, ben. Avustralya'dan gönderdiğim ikinci mektubu almamış. Filmin adı Uzlaşma, konsensus çevirisi değil. Adı tam uygun Abdi İpekçi'ye. Filmi beğenmedim. Abdi İpekçi'de Halil Ergün rezalet. Başka bir karakter oynuyor. Makyajlar rezalet. Saç beyazlığı iki yerde ayrı. Kan kırmızı mürekkep. Ama mesaj çok iyi verilmiş. Antrakta sigara içmek, daha çok da herkesi görmek için fuayeye çıktılar. Ben kaldım. TV'ci kızla bankacı kız yanıma geldi. İkinci yarıyı seyredip çıktık. Birlikte gidiyoruz. Niyetim onları evime çağırmaktı. Viski ya da şarap içilerek ya da çay. Aramızda sıcaklık doğmuştu ki Arif'in yeri sapağına gelmeden incelikle sordum. Hanımlar, programınız nedir? Üçgül, evlerimize gidip yatacağız dedi. Yapacak bir şey yok. Eskiden böyle mi olurdu? Her şey soğumuş, bitmiş. Niçin aradığını yazmayı unuttum. Theodorakis'in Bilbao'da bilmem hangi yapıtının belki opera, dünya premieri varmış. Bu premiere Türkiye'den Z. Oral, Ersin Salman, Osman Kavala, Zülfü Livaneli ve ben çağrılıymışız. Uçakla Madrid'e, oradan iç uçakla Bilbao'ya geçecekmişiz. 2, 3, 5 Ekim'de 3 kezmiş. Yol parası bizdenmiş. Orada otel parasının kimden olduğu belli değil. O bileti zaten gazeteden ayarlamış. 4 Ekim'de gidecek. Bir gece Madrid'de kalmayı düşünüyor. Ertesi gece Bilbao'da premier, sonra dönüş. Madrid'den Türk Hava Yolları 2,5 milyon. Gidiş dönüş en ucuzu 5 milyona patlayacak. Birden onunla olmak için gelirim dedim. Eskiden o coşkulu sevi dönemimde olsaydı her ne olursa olsun onunla giderdim. Ama şimdi soğumuş, bayatlamış, bozulmuş, hatta biraz da eskimiş o güzellikler. Üstelik ikimiz de değiliz, kalabalığız. Freiburg'a birlikte gittik de ne oldu? Dahası daha yakınlarda TYS adına Asya Afrika Yazarlar Birliği toplantısı için 3 milyon lira yol parası ödemiştim. Gitmek istemiyordum birçok bakımdan. Zaman, işlerim, oyun, başarımı karılarıma borçluyum, sağlığım, para. Değer miydi? Hayır, değmezdi. Taksim'e çıktık. Arif'in yerine gitmeyi önerdi ve beni önermemekle de kınadı. Nur'dan imdadıma yetişti. İncelikle sordum işte, programınız ne? Hızlı yürüyorlar, daha doğrusu normal yürüyorlar da bana yüreğim için izin vermiyor. İyi ki yaya yolu var da onlar önden, ben arkalarından gidiyorum onlarla yetişmeye çalışarak. Ah yüreğim, geldik, hoş geldiniz diye karşıladılar, boş masa ayırdılar. Benimle olmak için Nurdan'a aramıza alalım dedi. Sağımda o, solumda Nurdan. Ersin Salman, daha birileri de orada. Burası iyi de insanı yalnız başına baş başa bırakmıyorlar. Salman geldi, Arif geldi, bir de ayaküstü gelip gidenler var. Salman gelince İspanya konusu yine gündeme geldi. Gitmemek için nasıl bir bahane bulayım diye düşünüp duruyordum. Oyunu yetiştirmeyi mi ileri sürsem, Darmstadt'taki doktorluğu mu? Darmstadt'tan da tarih belli olmadı. Sonunda buldum. Not defterim yanımda değil. Bakayım not defterime, o tarih için verilmiş sözüm yoksa gelirim. Ne zaman bildirirsin diye sordular. Ankara dönüşü birkaç gün sonra. İstanbul'a dönüşümde Ruşen Bey'e telefon ettireceğim ki o tarihte verilmiş sözüm var. Arif'in yerinde sözleşmeler, gülüşmeler. Önemli. İlişkimizi örtmek ve ilgimi üstünden uzakmış gibi göstermek için başka kadınlarla ilişkimi sık sık açıklama gereğini duyuyor. Sinemada antrakta iki kızın yanıma gelişini, bunu sık yapıyor. Çıktık, taksiye bindik, yine incelik gereği eve çağırdım. Geç olmuştu, ben indim, onlar arabayla gitti. O sevgiden hiçbir coşku, kırıntısı, tortusu bile kalmamış bende. Öldü o şey. Ama ölen o şey ancak şimdi şiirlerde, öykülerde, yazılarda ölümsüz, canlı kalacak. Bütün ölenler gibi, hiç yaşlanmadan. Saat 2'ydi. Öyle yorgundum ki yıkanmak istiyordum ama gücüm yoktu. Sabah saat 6'da uyandırması için 072 uyandırma servisine telefon ettimse de yarım saat boyunca bir türlü uyandıramadım uyandırma servisini. Yattım ama uyuyamıyorum ki. Ya uyur kalır da 6'da uyanamazsam diye. Tedirgin bir uykulama. Uyku değil. Sık sık saate bakıyorum. Uyur kalırım diye son saate baktığım 5.30'da kalktım, hazırlandım, yola çıktım. Arabaya bindiğimde çok kötüydüm, yorgunluk ve uykusuzluktan. Yüreğim beni çoktan beri uyarıp durmaktadır. Yorulmayacaksın, uykusuz kalmayacaksın, aşırı içmeyeceksin, kızıp sinirlenip coşkulanmayacaksın. Yüreğimin bu uyarılarına elimde olmayan nedenlerle bir türlü uyamıyorum. Gömleğimin cebinde isordil var her zaman. Ama sık almıyorum, göz tansiyonuma zararlı diye ve o ilaca alışmayayım diye. Alsam mı, almasam mı ikircimliyim. Gittikçe kötüleşiyorum, arabada dinlenirim de geçer diye düşünüyorum, geçmiyor. Havaalanına geldim, iyi ki küçük omuz çantamı bagaja verdim, gazete aldım. Okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum, polis denetiminden geçtim, altta oturdum, kötüleşiyorum gittikçe. Uçakta dinlenip bunalımı atlatacağımı düşünüyorum. Otobüs, uçak, yerime oturdum. Çok daha çok çok kötüleşiyorum. Boylu boyunca yere uzanmak istiyorum. Uzanmak değil, yere serilmek. Bir kilim gibi, bir çul gibi yere serilmek. Ayaklarımı uzatmak istiyorum. Yer yok. İnmeyi atlattıktan sonra 5 kez öldüm. Ölüp dirildim. Ölüme gittim, geldim. Bu 5.'si. Ama hepsinden kötüsü. Ağırı. İşte ölüyorum. Uçakta ölemem. Uçakta ölüp de buradaki insanları telaşa vermesem boşuna diye düşünüyorum. Uçak indiğinde ölürsem daha bir kolaylık olur insanlara. Uçak yolcularının aralarında bir ölüyle yolculukları onları tedirgin eder. Bundan önceki ölüm yolculuklarımı da yazmayı tasarlamıştım da yazamamıştım zaman bulup. Sonra da olayın ayrıntılarını unuttum. Özellikle bundan bir önceki ölüme gidiş gelişim çok korkunçtu. Ama nasıldı, nerede olmuştu unutmuştum. Oysa yazacaktım sözde. Sonunda bir isordil aldım. Eskiden 10 dakika sonra etkisi olurdu, bu kez etkisiz. Artık öleceğim, öyle sanıyorum. İçimden bir şeyler, güç denilen neler varsa işte onların hepsi iplik iplik çekilip gidiyor, sanki boşalıyormuşum gibi. İçimden canım boşalıyor. Görüş gücüm iyice azalıyor, ortalık yarıdan çok loş görünüyor. Hostesi çağırsam mı? Şu hava veren maskeyi taktırsam mı kafama? Ama ya ölmezsem? Uçaktakileri ayıp olacak. Sonra konuşacaklar bunu. Aziz Nesin'in uçakta nasıl ölüm tehlikesi anlattığını anlatıp duracaklar. İkinciyi sordili de dilimin altına koydum. Az sonra hostes kahve getirdi. Kahve bardağını tutamıyorum. Zorla tutunca bardağı ağzıma götürecek gücüm yok. Ama kahveyi bir yere dökemem ki. İçmek zorundayım. Zorlanarak içiyorum. Ankara'ya gelmek üzereyiz. Bir ter boşanıyor. Bunun neyin belirtisi olduğunu biliyorum. Ter boşanınca soğuk ter, bunalım geçmek üzere demek. Ölüm yolculuğundan dönüyorum demek. Derken büyük abdestim geliyor ve gittikçe sıkıştırıyor. Bu da ölümden dönüşüm belirtisi. Uçak piste ininceye dek dayanabilir miyim? Dayansam iyi olacak. Çok sıkıştırıyor. Kıvranıyorum. Ya dayanamazsam? Uçakta ya da terminalde rezil olurum. Kimse zavallı hastalandı da altına kaçırdı diye acımaz. Aziz Nesin uçakta altına sıçtı diye alay ederler. Helaya gitmek zorundayım. Gidiyorum. Ben helaya girince iniş anonsu veriliyor. İniyoruz. Kemerleri bağlayın. Koltukları dik duruma getiriniz. Ne terslik. Abdest edince daha bir rahatlıyorum. Helanın kapısı vuruluyor. Şu rezalete bak. Çıkıyorum. Hostes kız. İniyoruz da diyor. Ya diyorum. Oysa ben helayı satın alacaktım. Oturuyorum yerime. Herkesin de şöyle oldu. Bunalım geçer geçmez yavaş yavaş değil birdenbire düzeliyorum. İyileşiyorum. Oh! Dünya varmış. Rahatlıyorum. Görüşüm doğallaşıyor. Gücüm geliyor. Dünya ne güzel. Ankara'ya indik. Hadi bakalım Aziz Nesin. Yeni işlere, yeni yorgunluklara, yeni uykusuzluklara, yeniden çalışmalara. Birinci ölüme gidiş geliş. Haydarpaşa Göğüs Hastanesi'nden çıkışımda nazar eve getirmişti. Kaçıncı bilmiyorum. Hayır, ikinci. Salim sahibin arabasında Beyazıt'a gelişimizde. Eczaneden isordil, oradan Tomris Uyarım Mahkemesi'ne. Bu beşincisi olacak. Ankara, 15 Eylül 1991. Rüyalarımda Ali ile Ahmet'i küçüklük yaşlarında görüyorum. Eskiden Ahmet'in niçin küçüklük yaşında rüyalarımda gördüğümü şöyle yorumlardım. Çünkü onun gençlik yaşını beğenmiyor, sevmiyorum. İçimden onun gençlik yaşını silip atmışım. Bu yüzden sevdiğim çocukluğunu görüyorum rüyalarımda. Bu yorumumun yanlışlığı ortada çünkü canımdan çok sevdiğim gerçekten de öyle. Olabilse ve gerekli olsa yaşamımın geri kalan bölümünü seve seve oğlum Ali'ye veririm. Ayrıca bu bir cömertlik bile sayılmaz. Yaşamımın geri kalanı öyle az ki. Veririm çünkü o benden daha çok yararlı olacaktır dünyaya. Buna inanıyorum. Ali'yi de rüyalarımda küçük yaşındayken görüyorum. 13-14 Eylül 1991 gecesi Ankara'daki evimde rüyamda Ali'yi gördüm. 10-11 yaşında evimizdeymişiz. Ama evimiz Nesin Vakfı'nın camlı bölme dışındaki terası. Orada oynuyoruz Ali ile. Ali beni kovalıyor, tutacak. Ben de kaçıyorum, bir türlü tutamıyor beni. Sonra Ali'yi yanıma alıyor ve onun beni neden tutamadığını ve bu yöntemle hiçbir zaman tutamayacağını bilimsel olarak açıklıyorum. Şöyle. Beni yakalayamamanın nedeni çok hızlı koşman. Benim de sana yakalanmayışımın nedeni sen böyle hızla koşup tam beni yakalayacakken benim hızımı kesip ters yöne koşman. Ben ters yöne koşarken sen hızını alamayıp bir süre daha benim olmadığım boş yere koşmak zorunda kalıyorsun. Bu her sefer böyle yineleniyor. Beni tutabilmen için koşu hızını benim koşu hızıma göre ayarlaman ve benden çok hızlı değil, çok az hızlı koşman gerekir. 15 Eylül 1991. Oh ne güzel. 15 Eylül 91 sabah 8:20'de Teşvikiye'deki evime geldim. Evimde kimse yok. Kimse olmayan bir evim. Oh ne güzel. Dere boyu 18 Eylül 1991. Uşaklığı kabul etme. Çünkü nice iyi uşak olursan ol, bu dünyada senden iyisi bulunur ve efendin seni atıp daha iyi uşağı kullanır. ABD hep bunu yaptı, yapıyor. Tarihsiz. Korporatizm, Latince corporare, bir vücut oluşturmak. Toplumun devletin güdümündeki korporasyonlar çerçevesinde örgütlenmesini öngören siyasal kuram, ideoloji. İşçi ve işçiverenlerin siyasal organları var. Bunlar kendi alanlarındaki etkinlikleri denetler. 19. yüzyılda bireyciliğe, rekabete ve sınıflar arası ekonomik ve siyasal çatışmalara karşı duyulan tepkiyle. Korporatist, sınıflar çatışması kalkarak toplumsal uyum sağlanacak. Toplum organik bir bütündür. Toplum bir vücut, korporasyonlar da vücudun organlarıdır. Bireyler de hücreleridir. İtalya'da liberal demokrasiyi ortadan kaldıran diktatörlük. Toplumun doğasında olduğu varsayılan uyum ancak zor yoluyla sağlanmaktadır. Fransız devriminden sonra Almanya ve Avusturya'da ortaya çıktı. Korporasyon eşittir lonca. Bu korporatizm 19. yüzyıl sonunda yeniden canlandı. İtalya'da kooperatif devletin anayasasının ilkeleri 1926'da yasalaştı. Korporasyonların kuruluşu 1934'teki bir kararname ile gerçekleşti. 22 korporasyon kuruldu. Her korporasyonun başına işverenlerden ve işçilerden eşit düzeyde temsil edilen bir kurul var. Eşgüdüm içinde Merkez Korporasyon Kurulu bakanlık gibi. Bu kurul yavaş yavaş Millet Meclisi'nin yerini aldı. İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Brezilya'da Vargas ve Arjantin'de Perón uyguladı. Devlet korporatizmi, işçi işveren devlet, liberal korporatizm. Teşvikiye, 20 Eylül 1991. Şu gerçeği anlamış olmam nedenli acı. İnsanlar salt kendileri için yaşıyorlar. Çocuklarını seviyorlarsa kendileri için, eşlerini seviyorlarsa kendileri için, halklarını, yurtlarını seviyorlarsa kendileri için, Tanrı'yı seviyorlarsa yine kendileri için. Kendileri için olmayınca ne çocuklarını, ne ana babalarını, ne eşlerini, ne yurtlarını, ne halklarını seviyorlar. Tek Türk kendileri için değil de sevdikleri için seven insanlar var. İşte onlar da özverili ve özgeci olan gerçek büyük insanlar. Bu yüzden çok azlar. Teşvikiye, 20 Eylül 1991. Aklım almıyor bir türlü. Nasıl böyle arabesk bir tanrı olabilir? Tarihsiz. Güneşe tapmanın görev olduğu bir yerde ısı yasalarını araştırmanın ağır bir suç olacağı da kesindir. Voltaire. Dünyanın mazbatasız yasa koyucuları vardır. Onlar şairlerdir. Shelley. Değişkenliğin dışında hiçbir şey kalıcı olamaz. Shelley. Nasıl zenginlik üretmeden zenginlik tüketmeye hakkımız yoksa, mutluluk üretmeden de mutluluk tüketmeye hakkımız yoktur. Bernard Shaw. 22 Eylül 1991 Pazar. Dere boyundaki evde çalışırken Cambazov yanında çoktan Türkiye'ye yerleşmiş bir akrabasıyla geldi. Nasıl Bulgar köpeğiydi, şimdi Türk aslanı kesilmiş. Bulgar köpeği olmasaydı onu öyle bir göreve getirirler miydi? Tekeliyev köpeği gibi gelmiş şimdi atıp tutuyor. Hasan Hüseyin gebermiş, değişimden sonra dönmüş, at değiştirmede en çok acı çeken benim demiş. Oğlunun ve kendisinin adı değiştirilince oğlu bilmem ne yapışmış. Cenazesine hiç Türk gitmemiş, salt bu köpek gitmiş. Sen neden gittin dedim. Yanıt, görmek istedim nasıl olacak. Gülçin'i sordum, iyiymiş, çalışıyormuş. Levçev bunu görünce arada beni sorarmış, akşamları tenis oynarmış. Cambazov'u o duruma düşüren Jivkov alçağıdır. Yazarlığı bir anlama muhalifti, bırakmak zorunda bırakıldı bürokrat nimetlerine kavuşturularak. Değişimin ertesi günü neler çektiğini, yönetimle uygunluğu olmadığını söyleyip yığının önünde parti kartını yakmış ve sıfırdan başlayacağını söylemiş. Stirschel'da şu yazı çıkmış. Sıfırdan başlayacağına sevindik. Ne güzel. Ama onun şimdi 4 apartmanı, 3 arabası, yazlığı, daha çok şeyleri var. Bunları biliyoruz. Ama parasının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 9 Eylül'den önce bunlardan hiçbirine sahip değildi. Bunlardan vazgeçip sıfırdan başlasın. İyice alkolik, bitmiş. İktidardaki bir sanatçıyı nasıl iyi diş eder? İşte örneği. Tatarlı. İbrahim Tatarlı, Türkolog. Dayanıyor. Yine parlamentoya seçilebilirmiş. Karısı Bulgar. İki kızı Türk olduğu için babalarından utanıyorlardı. Hey gidi. Dünkü 22 Eylül bir gazetede Kazak Süleyman Olcaz, Süleymanov, Kazakistanlı şair, resimli ulusal kahraman olarak tanıtılıyor. Bir gece Yazarlar Birliği'nde kızdığı kişiye sustalı çeken hayvan. Yine o Cengiz Aytmatov'la ortaklaşa oyun yazan, bana Otel Rossiya'da at eti ikram eden, Rugan iskarpinli hayvan Kaltay Muhammedcanov Kazakistanlı yazar, İstanbul'a gelip Zaman Gazetesi'ne gitmiş ve orada neler söylemiş. Köpekler kurtlaşıyor. 35. ayrımın sonu, sayfa 461.